Merhabalar, Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 150 ile 162'nin arasında okuyacağız. Başlayalım. Bu arada Rudolf, Emma ile birlikte belediye konağının birinci katında toplantı salonuna çıkmıştı. Orası bomboş olduğu için manzaradan istedikleri gibi yararlanarak rahat edeceklerini söylemişti. Hükümdarın büstü altındaki yumurta biçim masadan 3 sandalye aldı. Bir pencereye yaklaştırdı. İkisi yan yana oturdular. Kürsünün üzerinde bir kımıldama, uzun fısıltılar, tartışmalar oldu. En sonunda Sayın Şehir Meclisi üyesi ayağa kalktı. Artık adının Louvain olduğu biliniyordu. Halk içinde adı ağızdan ağza dolaşıyordu. Birkaç kağıdı bir araya getirdikten, daha iyi görebilmek için gözünü onların üzerine diktikten sonra başladı. Beyler, önce bana bugünkü toplantının konusundan söz etmeden önce eminim ki bu duyguya hepiniz katılacaksınız. Önce bana diyordum, müsaade edilsin, yüksek yönetime, hükümete, hükümdara, beyler, kralımıza, genel ya da özel hiçbir refahın, hiçbir dalına ilgisiz olmayan, üstelik savaş, sanayi, ticaret, tarım, güzel sanatlar gibi barışı da saydırmasını bilerek, fırtınalı bir denizin bitmez tükenmez tehlikeleri arasında devlet arabasını hem çok güçlü hem de pek akıllı bir elle yöneten o pek sevgili krala hakkını teslim edeyim. Rudolf, biraz geri çekilsem diyordu. Emma, niçin diye sordu. Tam o sırada meclis üyesinin sesi olağanüstü bir tonda yükseldi. Beyler, İç savaşın meydanlarımızı kana buladığı, mülk sahibinin, tüccarın, işçinin bile akşam sakin bir uykuya varırken yangın çanlarıyla uyanmaktan korktukları en yıkıcı savların cüretle temelleri baltaladığı günler artık geçti. Rudolf sözüne devam etti. Beni aşağıdan fark edebilirler de sonra artık 15 gün özür dilemem gerekir. Hem de benim şu kötü şöhretimle. Emma, kendinize iftira etmeyin, dedi. Şehir meclisi üyesi sözüne devam ediyordu. Ama beyler, hatıramdan bu karanlık tabloları uzaklaştırarak gözlerimi güzel yurdumuzun bugünkü durumuna çevirirsem, orada neler görürüm? Her yanda ticaret, sanat gelişiyor. Her yanda yeni yeni ulaştırma yolları, tıpkı devletin gölgesindeki yeni atardamarlar gibi yeni ilişkiler kuruyor. Büyük fabrika merkezlerimiz yeniden çalışmaya başladı. Daha sağlamlaşan din bütün gönüllere gülümsüyor. Limanlarımız dolu. Güven yeniden doğdu. Fransa en sonunda soluk alıyor. Rudolf, dünyanın görüş açısından acaba hakları da yok mu? Diyordu. Emma, nasıl şey o öyle? Diye sordu. Rudolf, ne demek? Dedi. Durmadan tedirgin olan, üzgün ruhlar bulunduğunu bilmiyor musunuz? Onlara sırasıyla hayal, hareket, en saf ihtiraslar, en şiddetli zevkler gereklidir. Böylece de her çeşit hevesin çılgınlığın üzerine atılırlar. Bunun üzerine Emma, adama olağanüstü ülkelerden gelen bir yolcuyu seyreder gibi baktı. Biz zavallı kadınlar bu oyalanmaya bile sahip değiliz, dedi. Hazin bir oyalanma. Çünkü bununla mutluluğa erişilmez. Emma, evet ama zaten mutluluğu günün birinde elde etmek mümkün mü acaba? Diye sordu. Rudolf, evet bir gün karşınızda çıkıveriyor dedi. Şehir meclisi üyesi, işte sizlerin anladığınız da budur diyordu. Sizler, ey köylerin çiftçileri, işçileri, sizler. Ey baştan başa bir uygarlık eserinin sakin öncüleri, sizler, ey devrim, ahlak adamları. Dediğim gibi sizler anladınız ki siyasi fırtınalar geçerken de hava düzensizleştikten sonra da korkunçtur. Rudolf, insan bir gün onunla karşılaşıyor diyordu. Evet bir gün, birdenbire, hem de tam umudun kesildiği bir anda. O zaman sanki ufuklar yarılıp açılır. Sanki işte geldi diye bağıran bir ses duyulur. O insana hayatınızın sırlarını dökmek, ona her şeyi vermek, her şeyi feda etmek ihtiyacını duyarsınız. Karşılıklı konuşma yapılmaz. İnsan birbirini kendiliğinden anlar. Hayallerde birbirlerini görmüşlerdir. Rudolf bunları söylerken Emma'ya bakıyordu. En sonunda bunca zaman aranan o hazine şuradadır, tam karşınızda. Parıldar, ışıklar saçar. Yine de insan hala şüphe eder. Buna inanmaya cesaret edemez. Onun karşısında sanki koyu karanlıklardan aydınlığa çıkmış gibi gözleri kamaşmış kalır. Bu son cümleleri söylerken cümlesine hareketi de ekledi. Birden başı dönen bir insan gibi elini yüzünden geçirdi. Sonra elini Emma'nın elinin üzerine bıraktı. Emma elini çekti. Şehir meclisi üyesi hala okuyordu. Beyler, buna kim şaşabilir ki? Ancak tarımcı kütlelerin görüşünün değerini hala anlamayacak kadar kör olan, başka bir çağın ön yargılarına oldukça gömülen, bunu söylemekten çekinmiyorum. Evet, oldukça gömülen bir kimse. Gerçekten de daha çok yurtseverlik, genel davalar uğruna daha çok fedakarlık, kısacası daha çok zeka köylerden başka nerede bulunur? Bunu söylerken de beyler, avare kafaların boş süsü olan o yüzeydeki zekalardan söz etmiyorum. Daha çok herkesin yararına, ortak düzelmeye, devletlerin desteğine yardımcı olarak, yasalara saygının, ödevlerin uygulanmasının meyvesi olarak, her şeyin üzerinde yararlı amaçlar peşinde koşmaya dikkat. Çaba gösteren o derin, bilgili zekadan söz ediyorum. Rudolf, ah hala mı dedi. Hep ödev. Bu gibi kelimelerden ölesiye bıktım, usandım. Bunlar bir yığın ince yünden, yelekli, kocamış man kafalarla ayaklarından tandır. Ellerinden tesbih, yobaz, geri kafalı koca karılardır. Durmadan kulaklarınızın dibinde bağırırlar. Ödev ödev. Bıktık be yahu. Ödev yüce olanı duymak, güzel olanı sevmektir ama bize zorla kabul ettirdiği iğrençliklerle toplumun bütün koşullarını benimsemek değildir. Emma itiraz etti. Yine de... Yo, hayır. İhtiraslar aleyhinde neden konuşmalı? Yeryüzünde bulunan tek güzel şey, kahramanlığın, heyecanın, şiirin, musikinin, sanatların, en sonunda her şeyin kaynağı ihtiras değil midir? Emma, evet ama, dedi. Herkesin görüşüne uymak, ahlak kurallarına boyun eğmek gerekir. Rudolf, ah, aslında ahlak iki tanedir ya, dedi. Biri küçüğü, insanlarınki, durmadan değişir. Avaz avaz bağırıp ortalığı velveleye verir, çırpınır. Gördüğünüz şu ahmaklar topluluğu gibi aşağılık bir şeydir. Öbürü ölümsüz olanı. Bizi kuşatan manzarayla, bizi aydınlatan mavi gökyüzü gibi bütün çevremizde, üzerimizdedir. Bay Luwain cep mendiliyle ağzını silmişti. Sözüne devam etti. Beyler, size burada tarımın yararına ispat etmemin ne gereği var? Bizim ihtiyaçlarımızı kim sağlar? Çiftçi değil mi? Çiftçi. Beyler, hamarat bir elle tarlaların verimli izlerine tohum serperek buğday yetiştirir. Bu buğday marifetli aletler sayesinde toz haline getirilerek oradan un adı altında çıkar. Şehirlere taşınır. Fırıncıya teslim edilir. Fırıncı da kısa zamanda ondan zengini olduğu kadar yoksula da bir besin meydana getirir. Elbiselerimiz için otlaklarında bol sürülerini semirten yine çiftçi değil midir? Çünkü çiftçi olmasaydı nasıl giyinirdik, nasıl beslenirdik? Hatta beyler, misaller aramak için bu kadar uzağa gitmeye lüzum var mı? Şu kümeslerimizin süsü, aynı zamanda yataklarımız için yumuşak bir yastık, sofralarımıza lezzetli bir eti, yumurta sağlayan şu alçak gönüllü hayvandan elde edilenlerin bütün önemini sık sık düşünmeyen var mıdır acaba? Ama tıpkı cömert bir ana gibi, iyi bakılan toprağın çocuklarına bol bol verdiği çeşitli ürünleri birbiri peşinden saymaya kalkışırsam sonunu getiremem. Burada bağ, ötede şaraplık elma ağaçları, beride kolza, daha uzakta peynirler, keten. Beyler, keten. Şu son yıllarda pek büyük bir artış kaydeden, dikkatlerinizi üzerine daha özellikle çekeceğim keteni unutmayalım. Bu hatırlatmaya hiç ihtiyacı yoktu. Çünkü bütün kalabalığın ağzı onun sözlerini içmek istermişçesine açık duruyordu. Yanındaki Tüvek gözlerini fal taşı gibi açarak onu dinliyordu. Bay Dirozerais arada sırada usulca göz kapaklarını yumuyordu. Daha uzakta, bacaklarının arasında oğlu Napolyon'la eczacı bir tek hediyeyi bile kaçırmamak için elini kulağın arkasına götürüyordu. Jürinin öbür üyeleri tasvip işareti olarak çenelerini yeleklerinin içinde ağır ağır sallıyorlardı. Setin altındaki itfaiyeciler süngülerine dayanmış dinleniyorlardı. Binet de kılıcının ucu havada, dirseği dışarıda, kımıldamadan duruyordu. Belki duyuyordu ama miğferinin burnuna kadar inen güneşliği yüzünden hiçbir şey fark etmese gerekti. Bay Tüvek'in küçük oğlu olan yardımcısı işi daha da ileri götürmüştü. Dokuma bezden boyun atkısının bir ucunu meydanda bırakarak kafasında sallanan kocaman bir miğfer giymişti. Bunun altında pek çocuksu bir tatlılıkla gülümsüyordu. Üzerinde ter damlaları akan küçük soluk yüzünde bir hoşnutluk, yorgunluk, uyku ifadesi vardı. Kasabanın meydanı evlere kadar insanla doluydu. Her pencereye dirseklerini dayamış kimseler, bütün kapılarda ayakta duranlar görülüyordu. Eczanenin camekanı önünde Justin de büyük hayranlıkla seyre dalmış gibiydi. Sessizliğe rağmen Bay Levine'in sesi havada çınlayıp kayboluyordu. Bu ses size kalabalık içinde iskemle gürültülerinin yer yer kestiği cümle kırıntılarıyla geliyordu. Sonra birdenbire arkalardan uzun bir sığır böğürtüsü, sokak köşelerinden birbirine seslenen kuzuların melemesi duyuluyordu. Gerçekten de sığırtmaçlar, çobanlar hayvanlarını oraya kadar getirmişlerdi. Hayvanlar çenelerinden sarkan bir tutam yaprağı dilleriyle koparırken zaman zaman böğürüyorlardı. Rudolf Emma'ya yaklaşmıştı. Çabuk çabuk konuşarak onu alçak sesle "El alemin gizlice işbirliği etmesi sizi isyan ettirmiyor mu?" dedi. Onların suçlamadığı bir duygu var mı ki? En soylu içgüdüler, en temiz bağlılıklar zulüm görür, iftiraya uğrar. En sonunda da bahtsız iki ruh karşılaşırsa birbirlerine ulaşamamaları için her şey örgütlenmiştir. Yine de ruhlar denemeye girişecek, kana çırpacak, birbirlerine sesleneceklerdir. Ah ne olursa olsun er geç 6 ay 10 yıl sonra birleşecekler, sevişeceklerdir. Çünkü kader bunu ister, gerektirir. Zaten o iki ruh birbirleri için yaratılmışlardır. Rudolf kollarını dizleri üzerinde kavuşturarak oturmuştu. Böylece de yüzünü Emma'ya doğru kaldırarak ona gözlerini kırpmadan yakından bakıyordu. Kadın onun gözlerinde kara göz bebeklerinin çevresine yayılan küçük altın renkli ışıltılar görüyor, saçını parlatan pomatanın kokusunu bile duyuyordu. O zaman üzerine bir gevşeklik çöktü. Vopyars'ta kendisiyle vals yapan, saçları gibi sakalından da bu vanilya ile limon kokusu yayılan Vicont'u hatırladı. Hiç düşünmeden bu kokuyu daha iyi içine çekebilmek için göz kapaklarını yumdu. Ama sandalyesinin üzerinde geriye doğru dikilerek yaptığı bu hareketle uzakta köhne yolcu arabasını gördü. Kırlangıç, ufukta, sonunda. Arkasında uzun bir toz bulutu sürükleyerek ağır ağır Leux bayırına iniyordu. İşte bu sarı arabayla Leon sık sık onu görmeye gelmişti. Şu yoldan da ebediyen ondan ayrılmıştı. Onu tam karşıda penceresinde görür gibi oldu. Sonra her şey birbirine karıştı. Bulutlar geçti. Avizelerin ışığı altında, Vicont'un kollarında hala vals ederken dönermiş. Leon da uzakta değilmiş de gelecekmiş sandı. Bununla birlikte Rudolf'un başının hala yanında olduğunu seziyordu. Bu duygunun tatlılığı böylece eski isteklerine karışıyordu. Bunlar rüzgarda kum taneleri gibi ruhun üzerine yayılan kokunun etkili esintisi içinde durmadan dönüyorlardı. Birçok defa sütun başlıklarının çevresindeki sarmaşıkların serinliğini içine çekmek için burun deliklerini kuvvetlice açtı. Eldivenlerini çıkardı, ellerini sildi. Sonra mendiliyle yüzünü yelpazeledi. O sırada da şakaklarının zonklaması arasından halkın uğultusunu, şehir meclisi üyesinin sesini duyuyordu. Devam edin, yılmayın. Ne alışkanlığın telkinlerini, ne de diğer birçok şeyi dinlemeyin. Ne de korkusuz bir denemeciliğin çok aceleyle vakitsiz verilen öğütlerini, her şeyden önce toprağın iyileştirilmesine, iyi gübrelere, at, sığır, koyun, domuz cinslerinin yetişmesine çabalayın. Bu tarım şenlikleri sizler için yatışmış er meydanları gibi olsun. Üstün gelen ayrılırken yenilene elini uzatır. Daha iyi bir başarı umuduyla onunla kardeşçe anlaşır. Siz, ey ağır çalışmalarını bugüne kadar hiçbir hükümetin değerlendirmediği, göz önüne almadığı saygıdeğer hizmetkarlar, alçak gönüllü uşaklar, sessiz faziletlerinizin armağanını almaya gelin. Emin olun ki bundan böyle devletin gözleri sizin üzerinize dikilmiştir. Sizin hizmetinizdedir. Sizi koruyor. Haklı isteklerinizi karşılayacak. Ağır fedakarlıklarınızın yükünü imkanları ölçüsünde hafifletecektir. Bunun üzerine Bay Luwain yerine oturdu. Bay De Roserais ayağa kalkarak başka bir konuşmaya başladı. Onunki belki de şehir meclisi üyesininki kadar süslü, renkli olmadı ama daha olumlu bir üslupla, yani daha özel bilgilerle, daha üstün düşüncelerle değerlendiriyordu. Böylece hükümete övgü daha az yer tutuyordu. Dinle tarıma daha çok yer ayrılmıştı. Biriyle öbürü arasındaki ilişki, uygarlığa nasıl el birliğiyle hizmet ettiklerini gösteriyordu. Rudolf, Emma Bovary ile hayaller, içe doğmalar, güçlü, esrarlı etkiler üzerine konuşuyordu. Bay De Roserais ise toplumların beşiğine kadar uzanarak insanların, ormanların derinlerinde meşe palamutlarıyla beslendikleri o vahşi devileri anlatıyordu. Sonra insanlar hayvan derilerinden çıkmışlar. Sırtlarına kumaş giymişler. Hendekleri açmışlar. Asma dikmişlerdi. Bu bir iyilik miydi? Bu buluşun içinde yarardan çok zarar yok muydu acaba? Konuşmacı kendi kendine bunu soruyordu. Rudolf güçlü, esrarlı, eskilerden yavaş yavaş uygunluklara gelmişti. Sayın Başkan, sabanı başındaki Cincinnatus'u, lahanalarını kendi yetiştiren Diocletaus'u, yeni yılı tarlalara tohum atmakla başlatan Çin imparatorlarını sayarken genç adam genç kadına karşı konuma çekiciliklerin bir önceki hayattan geldiğini anlatıyordu. Mesela biz diyordu. Neden tanıştık? Hangi rastlantı bunu istedi? Çünkü hiç şüphesiz ki birbirine ulaşmak için akan iki ırmak gibi uzaklıklar içinde özel eğilimlerimiz bizi birbirimize doğru itmişti. Emma'nın elini yakaladı. O da çekmedi. Başkan bağırdı. Yararlı tarımların tümü. Mesela az önce sizin evinize geldiğim zaman. Queen Coxlu Bay Bizet'e. Burada arkadaşlık edeceğimi biliyor muydum? 70 frank. Hatta 100 defa gitmek istedim ama peşinizden ayrılamadan kaldım. Gübreler. Bu akşam, yarın, daha sonraki günler, bütün ömrümce kalacağım gibi. Arguelli Bay Keron'a altın madalya. Çünkü hiçbir zaman hiç kimsenin yanında bu kadar eksiksiz bir zevk duymadım. Saint Martinli Bay Bain. Onun için ben sizin hatıranızı götüreceğim. Bir merinosu koçu için. Ama siz beni unutursunuz. Bir gölge gibi silinir giderim. Notre Dame'lı Bay Belota. Yo, hayır. Düşüncenizde, yaşantınızda bir yerim olur değil mi? Domuz cinsi eşit ödül Bay Leris ile Bay Kulenberg'e 60 frank. Rudolf onun elini sıkıyordu. Emma'nın eli sıcacıktı. Uçmak isteyen esir bir kumru gibi titriyordu. Ya elini kurtarmak istediğinden ya da bu sıkmaya karşılık verdiğinden parmakları kıpırdadı. Rudolf Ah, teşekkür ederim, diye haykırdı. Beni reddetmiyorsunuz, ne kadar iyisiniz. Sizin esiriniz olduğumu anlıyorsunuz. Bırakın da sizi göreyim, seyredeyim. Pencereden gelen bir esintiyle masanın örtüsü büzüştü. Aşağıda, kasaba meydanında da köylü kadınların bütün başlıkları beyaz kelebek kanatları gibi dalgalandı. Başkan, yağlı taneler küspesinin kullanılışı, diyordu. Belliydi ki acele ediyordu. Flamendiya gübresi, keten üretimi, su yolları, uzun vadeli kiralar, ev hizmetleri. Rudolf artık konuşmuyordu. Bakışıyorlardı. Yüce bir istek kuru dudaktan ürpertiyordu. Gevşekçe, hiç çaba göstermeden parmakları birbirine dokunuyordu. Sestot Güer'den Catherine Elizabeth Lerox'a aynı çiftlikte 54 yıllık hizmetinden dolayı bir gümüş madalya, 25 frank değerinde. Şehir meclisi üyesi, Catherine Lerox nerede? Diye sordu. Kadın bir türlü ortaya çıkmıyordu. Fısıldayan sesler duyuluyordu. Hadi gitsene. Hayır, solda. Korkma canım. Aman ne aptal şey. Tüvek, bu kadın orada mı değil mi? Diye haykırdı. Evet, işte burada. Yaklaşsana. Şöyle. O zaman fakir elbiseleri içinde kuruyup büzülmüşe benzeyen, ürkek görünüşlü, ufacık yaşlı bir kadının sete doğru ilerlediğini gördüler. Ayaklarında kalın tahta pabuçlar, belinde geniş bir mavi önlük vardı. Kenarsız bir başlığın çerçevelediği zayıf yüzü solmuş bir benekli elmadan daha çok kırışıktı. Kırmızı gömleğinin kollarından oynak yerleri düğüm düğüm iki uzun el çıkıyordu. Tahıl ambarlarının tozu, çamaşırların sodası, yapağıların yağı bu elleri o kadar nasırlandırmış, çatlak içinde bırakmış, sertleştirmişti ki duru suyla yıkanmış olmalarına rağmen kirli gibiydi. İşten yıpranmış bu eller katlanılan bunca acıya kendiliklerinden tanıklık etmek ister gibi yarı açık duruyorlardı. Yüzünün ifadesinde manastırlara özgü bir sertlik vardı. Bu soluk bakışı hüzünlü ya da duygulu hiçbir şey yumuşatamıyordu. Hayvanlarla yakınlığından onların sessizliğini, sakinliğini kapmıştı. Kendini ilk defa olarak bu kadar kalabalık bir topluluğun içinde görüyordu. Bayraktar, mızıkalar, siyah elbiseli beyler. Şehir meclisi üyesi beyin madalyasıyla içten içe ürkerek ilerlemek mi, kaçmak mı gerektiğini, neden halkın onu ittiğini, jüri üyelerinin neden kendisine gülümsediğini bilemeden, kıpırdamadan duruyordu. Bu yarım yüzyıllık hizmet, bu neşeli beyler karşısında böyle duruyordu işte. Şehir meclisi üyesi, ödül kazananların listesini başkanın eline alarak, ''Yaklaşın Sayın Catherine Elizabeth Leroux.'' dedi. Sonra bir kağıdı, bir yaşlı kadını inceleyerek babacan bir sesle tekrarladı. Yaklaşın, yaklaşın. Tüvek koltuğundan fırlayarak "Sağır mısınız siz?" diye haykırdı. Sonra kadının kulağına doğru bağırmaya başladı. 54 yıl hizmet, bir gümüş madalya, 25 frank sizin için. Kadın madalyasını alınca ona dikkatle baktı. O zaman yüzüne bir mutluluk gülümsemesi yayıldı. Yerine giderken mırıldandığı duyuldu. Bunu bizim rahibe veririm. Bana ayin düzenler. Eczacı avukatın kulağına eğilerek ne taassup diye söylendi. Oturum bitmişti. Halk dağıldı. Artık konuşmalar sona erdiğine göre herkes yerine dönüyor. Her şey eski şekline giriyordu. Efendiler uşaklarına sert davranıyor. Onlar da boynuzları arasından yeşil bir çelenkle ahıra dönen hayvanları dövüyorlardı. Bu arada muhafızlar süngülerin ucuna takılmış çöreklerle birliğin hasır kaplı bir şişe taşıyan davulcusuyla belediye konağının birinci katına çıkmışlardı. Emma yine Rudolf'un koluna girdi. Rudolf onu evine kadar götürdü. Kapının önünde birbirlerinden ayrıldılar. Sonra Rudolf ziyafet saatini bekleyerek tek başına çayırda dolaştı. Ziyafet uzun sürdü. Pek gürültülü, pek düzensiz geçti. Ahali o kadar üst üste yığılmıştı ki dirseklerini oynatmakta zorluk çekiyordu. Sıra işi gören ince tahtalarda misafirlerin ağırlığı altında az daha kırılacaktı. Bol bol yiyorlardı. Her biri payına düşeni bol bol alıyordu. Bütün yüzlerden ter akıyordu. Bir sonbahar sabahında ırmaktan yükselen duman gibi beyazımtırak bir buhar masanın üzerinde asıl lambalar arasında uçuşup duruyordu. Rudolf sırtını çadırın kalın bezine dayamıştı. Emma'yı o kadar şiddetle düşünüyordu ki hiçbir şey duymuyordu. Arkasında çimenin üzerinde uşaklar kili tabakları üst üste yığıyorlardı. Yanındakiler konuşuyordu. O karşılık vermiyordu. Bardağını dolduruyorlardı. Gürültünün artmasına rağmen zihnine bir sessizlik yayılıyordu. Kadının söylediklerini, dudaklarının biçimini düşünüyordu. Onun yüzü sihirli bir aynaymış gibi asker başlıklarının levhası üzerinde parıldıyordu. Elbisesinin kıvrımları duvarlardan iniyordu. Geleceğin görünüşlerinde sonsuz aşk günleri uzanıyordu. Onu akşam havai fişek şenliğinde yine gördü. Yalnız Emma'nın yanında kocası Bayan Homais ve eczacı da vardı. Bay Homais kaybolan fişeklerin doğuracağı tehlikelerden yana çok kaygılıydı. Her dakika arkadaşlarından ayrılıyor, Binet'e tembihlerde bulunmaya gidiyordu. TÜVEK'e gönderilen havai fişekler aşırı bir tedbirle eczacının mahzeninde saklanmıştı. Onun için barut nemlenmiş alevlenmiyordu. Kuyruğunu sıran ejderhayı temsil eden gereken başlıca gösteri parçası başarısızlığa uğradı. Arada sırada zavallı bir havai fişek uçuyordu. O zaman halk ağzı açık, karanlıkta beli gıdıklanan kadınların çığlığını da karıştığı bir gürültü koparıyordu. Emma sessiz duruyor, usulca çarşının omzuna doğru büzülüyordu. Sonra çenesi havada, karanlık gökyüzünde fişeklerin ışıklı yolunu izliyordu. Yanan fenerlerin aydınlığında Rudolf onu seyrediyordu. Fenerler birer birer söndü. Yıldızlar yandı. Birkaç damla yağmur yağdı. Emma başına örtüsünü bağladı. O sırada şehir meclisi üyesinin arabası andan çıktı. Sarhoş arabacı birdenbire uyuyakaldı. Uzaktan, tentenin üzerinden, iki fenerin arasında yayların sallantısına göre sağa sola yalpalayan gövdesi fark ediliyordu. Eczacı, "Gerçekten sarhoşluğa karşı şiddetli ceza vermek gerek," dedi. Her hafta belediyenin kapısına özel bir tablonun üzerine hafta içinde alkolle kendini zehirleyenlerin adlarının yazılmasını isterdim. İstatistik bakımından da el altında bir belge olurdu. Gerektiğinde gidip ama özür dilerim. Yine komutana doğru koştu. O da evine dönüyordu. Makinesine kavuşacaktı. Homais ona bir adamınızı yollasanız ya da kendiniz gitseniz hiç de fena etmezsiniz hani dedi. Tahsildar hiçbir şey olmadığına göre beni rahat bırakın kuzum dedi. Eczacı dostlarının yanına dönünce merak etmeyin dedi. Bay Binet güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi bana. Hiçbir kıvılcım düşmeyecek. Yangın tulumbalarının hepsi dolu. Gidip uyuyalım. Bayan Homais uzun uzun esniyordu. Doğrusu ya benim uykuya pek ihtiyacım var dedi. Ama ne yalan söyleyeyim. Şenliğimiz çok güzel geçti doğrusu. Rudolf alçak sesle tatlı bir bakışla ah evet hem de pek güzel dedi. Herkes birbirini selamladı. Sırtlarını döndü. İki gün sonra Rouen fenerinde tarım şenlikleri üzerine uzun bir yazı vardı. Homais bu yazıyı hemen ertesi gün büyük bir coşkunlukla kaleme almıştı. Bütün o yapraklı süsler, o çiçekler, o çelenkler ne içindi? Sürülüp de ekilmemiş, topraklarımızın üzerine sıcaklığını saçan tropikal bir güneşin selleri altında, çılgın bir denizin dalgaları gibi o kalabalık nereye koşuyordu? Daha sonra köylülerin durumunu anlatıyordu. Hiç şüphesiz hükümet çok şey yapıyormuş ama yeterli değilmiş. Gayret diye bağırıyordu. Binlerce yenilik gerek. Bunları yerine getirelim. Sonra şehir meclisi üyesinin girişine değinerek askerlerimizin cengaver halini de kanı kaynayan şen köylü kadınlarımızı da saçları dökülmüş yaşlıları da unutmuyordu. Orada bulunan bu yaşlılardan kimisi eski askerlermiş. davulların erkek sesinde kalplerin hala çarptığını duyarlarmış. Jüri üyelerinin arasında kendi adını en başta belirtiyordu. Bir notla. Eczacı Bayer Homais'in Tarım Derneği'ne elma şarabı konusunda bir eser yolladığını bile hatırlatıyordu. Ödüllerin dağıtımına gelince kazananların sevincini coşkun çizgilerle belirtiyordu. Baba oğluna, kardeş kardeşine, koca karısına sarılıyordu. Pek çok kişi gösterişsiz madalyasını gururla gösteriyordu. Hiç şüphesiz müşfik hatunun yanında evine dönünce ağlayarak onu kulübecinin duvarına asmıştır. Saat 6'ya doğru Bay Liglard'ın otlağında kurulan bir ziyafet şenliğine katılanların en önemlilerini bir araya getirdi. Orada sonuna kadar en üstün gelen duygu içtenlikti. Çeşitli kişilerin şerefine bardak kaldırıldı. Bay Luwain hükümdara, Bay Tüvek valiye, Bay Derezais tarıma, Bay Homais sanayi ile güzel sanatlara, şu iki kardeşe, Bay Lepsley ıslahata. Akşam parlak bir havai fişek şenliği birdenbire gökleri aydınlattı. Gerçek bir kaleydeskop, gerçek bir opera dekoru sanırdınız. Bizim küçük bölgemiz bir an kendini bir binbir gece masalı ortasına götürülmüş hissetti. Hiçbir üzücü olayın gelip bu aile toplantısını bulandırmadığını da belirtelim. Şunu da ekliyordu. Orada yalnız ruhban sınıfının bulunmayışı göze çarpıyordu. Hiç şüphesiz kutsal eşya odaları ilerlemeyi pek başka bir şekilde anlıyorlar. Nasıl isterseniz Cizvit beyleri. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamız da bitti. Bugün oğlum biraz fazla patates çıkarttı, kusura bakmayın. Hoşçakalın.